Türkiye'de çağdaşlaşman, Niyazi Berkes, 69. ayırım. Yusuf Akçura'nın vardığı bu düşünceyi sözünü ettiğimiz üç koldakilere açıkladığı şüphelidir. Çünkü bu düşünce yukarıda gördüğümüz gibi Mithat Paşa'nın zamanında doğmuş olduğu halde Prens Sabahattin grubu bile ayrılıkçı milliyet akımları karşısında bu kadar açık konuşulamıyordu. Prens Sabahattin'in çabalarıyla toplanan ve Ermeni, Rum, Arnavut, Arap temsilcilerinin katıldıkları kongrelerdeki tartışmalar birleşik bir cephe kurulamayacağını göstermişti. İkinci Abdülhamid'e karşı ortak bir cephede birleşmek ancak Türk'ten başka olan milletlerin temsilcilerin ileri sürdüğü iki koşulu kabul edilecekti. Bu koşullardan biri terörcülükle rejimi devirme, diğeri kurulacak yeni Osmanlı rejimini büyük Avrupa devletlerinin güvencesi altına koyma koşuluydu. Sabahattin bu ikinci koşulu hatta söylenti doğru ise birinci koşulu da kabul etmeye eğilimli gözükmekle birlikte bunlar çoğunluk tarafından şiddetle reddedildi. Yeni Osmanlılar zamanında olduğu gibi bütün çabalar ve tartışmalar bir çıkmaza dayandı. Yusuf Akçura'nın 1928'de yazdığı gibi merkeziyetsizlik yanlısı olanlar bile ancak yönetimde merkeziyetsizliğe karşı gidiyorlar. Açıkça milletlere hak tanımak cesaretinde bulunmuyorlardı. Akçura oğlu 1903'ten sonra artık Osmanlı Birliği'nin çözülme halinde olduğu içindeki milletlerin ulusal amaçlarına ulaşmalarının önlenemeyeceği kanısına varmıştı. Sürgünler arasında dolaşan fikirler açısından onun lehine kaydedilecek daha önemli bir nokta, reform sorununun yalnız yönetim biçimini değiştirmek değil, bütün toplumu kapsayacak bir devrim sorumu olduğunu tek gören kişi oluşudur. Türkiye'den sürgün olduğu için İstanbul'a dönemediğinden gittiği yurdunda 1904'te Kahire'de çıkan ve adı Türk olmakla birlikte Osmanlıcı olan gazeteye gönderdiği üç tarzı siyaset başlıklı yazı İslam Birliği, Osmanlı Birliği, Türk Birliği olarak ayırdığı üç politikayı çekingen bir dille tartışır ve eleştirir. 1928'de yazdığı yazısında bu üç politika ile pan-İslamizm, pan-Otomanizm ve pan-Türkizmi kastedişini bir yanılma olarak eleştirir. Sözünü ettiğimiz daha sonraki yazısında o zaman Türklük siyasetiyle Türkleri birleştirme, İslam siyasetiyle İslamları birleştirme fikirlerini birbirine karıştırdığını söyler. Osmanlı Devleti'nin içinde Türklük ya da İslam siyaseti gütmesi dışında Arap, Pan-Türkist ya da Pan-İslamist olmasını gerektirmez der. Yusuf Akçura eski görüşlerindeki bu düzeltmeyi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 Eylül'ünde yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bir yazısında birinci anlamdaki Türkçülüğü, Turancılığı, emperyalizm olarak nitelendirir. Gerçekte 1904'te Cönler arasında İslam, Osmanlı, Türk siyasetleri üç tarzı siyaset yazısındaki anlamda kullanıyorlardı. Ahmet Rıza grubu açıkça pan-Otomanizm, Mehmet Murat açıkça pan-İslamistti. Pan-Türkizmi o zaman kimse ciddiye almadığı gibi 1908 devriminden sonra Yusuf Akçura yaymaya çalıştı. Türkçülük fikirlerinin yasaklanmasıyla karşılaşmıştı. Bir kıraathanede vermeye kalktığı bir konferansı polis durdurmuştu. İttihat ile Terakki. Avrupa'daki tartışmalar, hizip çekişmeleri sürüp giderken günün birinde 24 Temmuz 1908'de Türkleri, Osmanlıları, Avrupalıları şaşırtan bir haber yayıldı. Saray dağa çıkmış, gerillalaşmış subaylardan kanuni esasının yürürlüğe konmasını telgrafla isteyen bir ultimatom almıştı. Makedonya'daki durumu artık bastıramayacağını anlamak zekasını gösteren padişah, basit bir iradeyle bütün devrimcilinin ağızlarını susturacak, onları sevince boğacak bir eylemde bulundu. Üstelik bir süre içinde olsa en korktuğu tahttan indirilme akıbetinden kurtuldu. Kanuni esasının yürürlüğe konduğunu ilan etti. Bir iradeyle rafa konan, bir iradeyle indirilen kanuni esasının sihrinin ne denli olduğunu halkın kuşku, şaşkınlık ve sevinç karışığı tepkisi gösterdi. Devrimciler bile bu denli korkunç bir kabustan bu denli kolay kurtulmuş olmanın şaşkınlığı ve sevinci içindeydiler. Olayın daha sonra Ömer Seyfettin'e Efruz Bey ilhamını veren komikliğine bakmayalım. Onun asıl önemli 2. Abdülhamid'in yönetimini hemen yok etmekten ziyade toplumsal bir kımıldanış, daha sonra geniş bir düşünce canlılığı dönemi açmasıdır. 2. Abdülhamid yönetiminin kurduğu tutucu baskı yönetimi kalktıktan sonra olayın devrimsel etkileri gözükmeye başladı. Bu etkilerin yayılmasını hızlandırmada sıkı yönetim tutulmasından payını gördüğümüz telgraf büyük rol oynamıştı. Telgraf bütün Osmanlı ülkeleri düzeyine olayı hemen yaydı. Şimdiye değin bu çeşit olaylar dar bir çerçeve içinde kalırdı. Kuleli olayından İstanbul'un içinde bile çok sayıda kişinin haberi olduğunu kuşkuludur. Günümüzde radyonun oynadığı rolü 1908 devriminde telgraf oynamıştır. Olayın ulus ölçüsünde önemli değişmelere başlangıç olacağı bilinci belki halk arasında henüz doğmamıştı. Olay ile ilgili telgraf ve gazete haberleri işin iç yüzünü aydınlatamadığı için ilk toplumsal bilinçlenme diyebileceğimiz etki Fransa'da Gustave Le Bon'un getirdiği deyimle bir kalabalık psikolojisi yarattı. Kimin nerede olduğunu bilmediği esrarlı İttihat ve Terakki Merkez Komitesi'nin başındakiler telgraf örgütü sayesinde önemli bir yığına ulaşma aracını elde etmişlerdi. Yıldız Telgraf Hanesi susunca taşradaki bürokratların hükmü hiçe indi. Makamlarına değil ortalıkta bile gözükmez oldular. Onların yerine ya akımla zaten gizli ilişkisi olanlar ya da onu benimsemiş olan gençler, bu arada kimi açık gözler her yerde eyleme geçtiler. Kısa süre içinde yer yer halk meclisleri kuruldu. Bunların içinde sivrilen heyecanlı kişilerin ilgilendiği şey hükümeti yönetmek değil, törenler düzenlemek, nutuklar vermek, bayraklar sallamak, seçimlere hazırlanmak gibi yüzeyde gözüken eylemlerdi. Fakat bunlar gerçekte siyasal bir olayı toplumsallaştırıcı nitelikte, heyecanla, iyimserlikle, hatta hayalcilikle karışık eylemlerdir. Kendiliğinden yerel ittihat ve terakki örgütleri kurmak, o zamanki Fransız sosyoloğu Gabriel Tardin'in getirdiği bir deyimle taklitle yaygınlaşan bir moda oldu. İlk kez olarak Türk halkı arasında ve kendi girişimleriyle yerel siyasal toplumlaşma biçimleri doğdu. Fakat henüz ulusal ölçüde parti örgütlenişi yoktu. Bunların yerel parti örgütleri haline getirilme aşamasına daha sonraları gelinmiştir. O aşamaya gelindiği zaman da heyecanlar soğumuş, çıkar etkeni denen şey kabarmaya, klikler belirmeye başlamıştır. Fakat başlangıçtan kısa bir süre İttihat ve Terakki Cemiyeti ulusal bir siyasal örgütleşme modeli olarak görülüyordu. Bu doğmakta olan bir ulusal Türk biriminin ilk siyasal görünüşüdür. Devlet diye korkulan dev eridi, silindi, yeni bir kuşağın sesi ön plana geçti. Kişilerin kişiliği ve birey olarak siyasal hayatta pay sahibi olma olanağının ufukları açılmaya başladı. Fakat bu gelişme bize yeni siyasal örgütlenişin niteliği, yönü, görüşü üzerine hiç fikir vermez. Yeni siyasal örgütlenişin temelini seçkinler kadrosunun yapısında da tanıtmaz. Bu ne aşağıdan, halk sınıflarından gelmiş ne de tepeden inmiş bir örgütlenişti. Kalabalık ve taklit psikolojisinin İttihat ve Terakki'nin bu ilk görünüşünün sağladığı özveren ve tekel duygusu bu cemiyetin siyasal parti haline gelişine kadar üzerinden kalkmamıştır. Sonuna dek bütün ulusun biricik gerçek siyasal örgütlenişi olduğu inancından kendini kurtaramadı. İttihat ve Terakki cemiyetinin kendisi de halk sınıf ve kuşaklarının kendine gelişleriyle kendine gelmeye başladı ve o zaman üzerinde etki yapamadığı toplum parçalarının özlemlerinin yaratıcısı olan karşıt siyasal örgütleşmelerle yüz yüze gelmeye başladı. İttihat ve Terakki'nin uzunca süre hükümet dışında kalmasının, parti adını benimsememesinin, parti fıkra teriminin kendisi hakkındaki bu ilk ilmiye uymadığını sezmesinden ileri geldiğini sanıyoruz. Fakat bütün ulusu kendinde birleştirdikten sonra rahatlıkla iktidarı alacaktı. Sonraki olayların gösterdiği gibi bunu başaramayınca yeni bir darbe ile hükümeti almaya ve siyasal hayatta tekel olma iddiasını yürütmeye zorlanacaktı. İttihat ve Terakki, Osmanlı Türk toplumunun ancak geleneksel hayatından değişmeler olmuş kuşaklarını ya da bölmelerini kolayca kendine bağlayabilmiştir. Asya türü toplumlarda olduğu gibi büyük köylü kitlesi hala büyük siyasa fırtınasının dışındaydı. Gelenekçi, eskiyi özleyen yaşlı kuşaklar önceleri gizli gizli despotik sisteme bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Johnlara katılmayanlar için 2. Abdülhamit, Hazreti Ömer gibi bir ülkü olarak hatta zamanımıza dek yaşamıştır. İttihat ve Terakki Müslüman Türk dışındaki halkları da kendisine çekemedi. Hatta bir süre sonra Müslüman fakat Türk olmayan larda özellikle Arapları ve Arnavutları kendine çekemedi. Bu kendisinin onlara itmesi yüzünden değil, bu halkların sanıldığı gibi artık ittihat içinde olmayı bilinçli aşamasını gelmiş olmalarındandı. İkinci Abdülhamit'in çok başlı Levatan'ı itaatsizliğin gerçeklerini örtürüyordu. O yıkılınca bunların İttihat ve Terakki'nin anladığı anlamda bir Osmanlı ulusu olarak ittihat içine girmeyi istemeyecek kadar bilinçlendikleri açığa çıktı. İttihat ve Terakki'nin toplumsal temeli de tüm biçimini bulamadı. Bu uzun bir süre oluşum halinde kaldı. İlk önce halk terimiyle bu temelsizlik kapatılmaya çalışıldı. Ancak daha sonra bu belirsiz terimin içindeki öğeler, özellikle köylü, esnaf, memur ve bir özlem olarak burjuvazi ve eğer Ömer Seyfettin'in alaycı abartmalarına inanmak gerekirse aristokrasi gibi sınıf uluslarına dayanma fikri yavaş yavaş belirmeye başladı. O aşamaya gelinceye dek herkes vatan özgürlük, hürriyet, eşitlik, musavat ve kardeşlik, uhuvvet, ilerleme, terakki ve birlik, ittihat sözcüklerinin büyüsü altında yürüyordu. İttihat ve Terakki'nin ideolojisi hiçbir zaman kesin bir devrimci ve ulusçu biçimini alamamıştır. Koca bir imparatorluktaki halkların temsilcisi olmak isteyen bir parti olarak yamalı bir ideolojiyle yetinme zorunda kaldı. İlk dönemde cemiyetin asıl önemli unsuru, halkın henüz tanımadığı fakat gençlerin özgürlük kahramanı olarak ülküleştirdiği önderler tabakasıdır. Bu tabakanın en önemli kişileri Rumeli'nde yerlerinden, geleneklerinden sökülmüş kişiler, askerlik eğitimi yoluyla eski rejimin karanlıkları içinde kafaları aydınlanan kişiler, Diyarbakır ya da Arnavutluk gibi imparatorluğun dış çemberlerinde kalmış yerlerden gelenler, subay, doktor, öğretmen, avukat ya da posta katibi, özel okul kurucusu gibi kişiler. Selanik gibi Yahudilerin, Masonların, komitecilerin, Makedonya sosyalistlerinin bol bulunduğu kozmopolit bir şehirden çok şeylere gözü açılanlar. İkinci Abdülhamit kuşakları açısından dinsiz Johnlar, Namık Kemal'in vatan ve terakkisine, Tevfik Fikret'in hümanizmine inanan ülkücü kişilerdi. Hiçbiri toplumda hiçbir çoğunluğu temsil etmiyordu. Biricik güç temelleri II. Abdülhamit rejiminin bilmeyerek geliştirdiği modern ordu müessesidir. Paris'ten, Kahire'den, Rusya'dan koşup gelenler bile bu kadroya giremediler. Zamanla parti savaşçılığının yeni bir çehreye bürünmesi yüzünden bu ilk ülkücülerin bazıları ülkücülük simgesi olmaktan çıkıp Amerikan politikacılığının bir terimiyle parti boz, parti ağaları olarak gelişmeye başladılar. Ulus ölçüsünde bir siyasal cemiyet olarak başlayan parti ancak zorunlu olarak 1913'te parti olmayı kabul ettiği zaman cemiyet içinde bossların tekelciliği başlamış bulunuyordu. Baskı rejimine son verme ve bunun için onun sorumlusu olan hükümetin anayasa rejimini uygulamaya zorlama amacıyla başarılan 1908 devriminin öteki önemli bir sonucu, halk yığınlarının katıldığı bir devrim olmadığı halde Türk halkı yığınlarının olaya ilk kez olarak din açısından değil politik açıdan tepki göstermesi olmuştur. II. Abdülhamit rejiminin yalnız aydınlar arasında değil halk arasında da din-devlet ilişkisi anlayışından farkına varılmayan derin bir çatlamaya yol açtığı ortaya çıktı. Türk halkı arasında devletten ve dinden ayrı olarak siyasal ilişkilerle birleşip siyasal eylem alanına geçiş bu çatlamaların sonucudur. Devletin siyasal ve dinsel yanları birbirinden ayrılınca, şimdiye dek devletten başka hiçbir toplumsal benlik bağı olmayan Müslüman Türk halkı kendini ortada kalmış temelsiz bir varlık olarak görmeye başladı. İslam ümmeti kavramı Namık Kemal'in kendisinde değilse bile yarattığı yurtseverlik heyecanının havası altında ulus kavramına gelmeye başladı. Gerçekte ne İslam açısından ne de Osmanlılık açısından ümmet denecek bir toplum birimi zaten yoktu. Türk halkını bir ulus olarak tanımlayacak bir ad bile yoktu. Cumhuriyetin 50. yıl dönümü kuşaklarının bunu kavraması güçtür. Osmanlı çerçevesi içinde Müslüman olmayan halkların temsilcileri adı sanıyla bilinen kendi milletleri için savaşırken Türk temsilcilerinin böyle bir ulus dayanağı yoktu. Bu yüzden geçmişte yeni Osmanlılar gibi yeni Türkler de siyasal savaşlarını yaptıkları yıllarda Türk halkı üzerinde ulusal bir siyasa etkisi yapamadıklarını görülüyordu. Kendilerinin Türklükleri yabancıların onlara Türk demesinden ileri geliyordu. Yoksa aydın ve yüksek tabakanın üyeleri hala Türk değil Osmanlıydı. İşte yeni Osmanlıların ve yeni Türklerin bir çeyrek yüzyıl içinde gerçekleştiremedikleri bir şeyi, yani Türk halkı arasında ulusal bir birlik olma bilincinin en ilkel görünüşünü 1908 devrimi bir iki ay içinde ortaya çıkardı. Böyle olduğu halde Türk ulusçuluğu yine de yeni döneminin başat siyaset ideolojisi olmamıştır. Sadece bir imparatorluk içindeki milletlerden biri olarak Türk halkının ayrı varlığı duyulmaya başlamıştır. İttihat ve Terakki uzun süre bunları birleşmiş bir Osmanlı ulusu olarak görmekte direnmiştir. 1908 devriminin üçüncü önemli sonucu ilk kez olarak açık ve özgür parti hayatını başlatması olmuştur. Vatan, hürriyet, terakki, ittihat gibi kavramlar içinde yuvarlanan devrim sonrası siyasal sözlüğün anlam farklılaşmaları bu siyasal parti hayatının doğuşu içinde şekillenmeye başladı. 69. ayırımın sonu, sayfa 405, devamı 70. ayırımda.